أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bahsimiz Kadir Hum hadisi üzerindedir. Arz ettik ki bu hadisin kendisi hem metin itibariyle ve hem de taşıdığı bir takım emareler, iç ve dışarısındaki emareler itibariyle İmam Ali Aleyhisselam'ın velayet ve imametinin ilanından başka bir anlama, yorumlamak olası değil. Ki bu emarelerden saydık birkaç tanesini. Bunlardan altıncı emare olarak tebliğ ayetinin inişini, bu peygamberin bu ilanından önce ayet-i kerimenin inerek Allah Resuluna sana inen mesajı ilet diye peygamberin uyarılması ve peygamberin hatta bir şekilde bu tebliği yapmazsa risalet yerine getirilmemiş sayılacaktır diye ağır bir şekilde uyarılması, bu ancak bunu böyle bir uyarıdan sonra verilen mesaj, yani sadece bir dostluk, yardımcılık ve benzeri gibi çok önemsiz bir anlam olamaz. Anlaşılan budur ki bu mesele hayati bir meseledir ki peygambere inmiş ve peygamber onun tebliğinde bir takım sıkıntılarla karşılaşacağını düşünerek erteliyor. Ve Allah Teala illa da o tebliğin, o görevin yerine getirilmesini emrediyor. Bu ise gösteriyor ki demek ki bu mesele hayati bir mesele, çok önemli mesele. Burada sırf dostluk bu kadar ehemmiyette değildir, yardımcılık bu kadar ehemmiyette değildir. Burada önemli olabilecek bir şey ancak velayet ve imamet olur ki o da insanla Allah arasında bağı kurmak açısından. Çünkü peygamberin kendisi ki nübüvvetin hatimidir, onun gitmesiyle nübüvvet bağıyla artık insanlarla Allah arasındaki bağ kopacaktır. Ama vilayet bağının insanların arasında olduğunu ve insanlar bu bağla Allah'la irtibat kurabileceğinin onlara iletilmesinden başka bir anlam olamaz. Ki ey insanlar, ben yani Resulullah Hatimin Nebiyindir, evet, onun gitmesiyle sizler Allah'tan direkt irtibat kurma bağını yitirmiş değilsiniz. Belki yine aynı bağ aranızdadır. Bu sefer bu bağ vilayet şeklinde ta kıyamete kadar devam edecek bir bağdır ki bu da insanlara aynı zamanda çok büyük bir müjdedir yani. Ey insanlar, ben yine aynı şekilde irtibat kurarsınız. Yani gerçekten büyük bir peygamberimiz aynı zamanda insanlara bu tebliğ etmekle çok büyük bir muşluk vermiş. Yoksa insanlar peygamberin gitmesiyle ki hatumun nebiyindir artık Allah'la irtibatları kopsa fakat kendileri ve kendi düşünceleriyle baş başa kalsalar bu büyük bir kayıp olur. Ve dolayısıyla görüyoruz ki bu vilayetten başkasına atfetmemiz, hamletmemiz, bu anlamı hadise, yani olayın bu ayeti kerimeyi anlamsız kılmaktadır. Ve bunu söylememiz imkanı yoktur. Tatbik ederim burayı. Şiş hemen güne ki der behsi ez ayi tebliğ goftin, diyor ki tebliğ ayetinde bahsederken söylediğimiz gibi İn ayet der ruz-i gadir nazil gerdid. Ve bu ayeti kerime Kadir günü peygambere inmiştir. Ve peygamber sallallahu aleyhi ve aleyh Rabbi iblâg-ı piyan-ı fermandad ki ve peygambere öyle bir mesajın tebliğ edilmesini emretti ki edemi iblağun müstelzimi edemi tebliğ-i risalet budur. O mesajın iletilmemesi risaletin bütünüyle iletilmemesi anlamına gelmekteydi. Bu ayet-i kerime öyle buyuruyor. Diyor ki eğer onu iletmezsen fema bellegte risalete, onun risalet görevini yerine getirmiş sayılmayacaksın. Yani önceki tebliğler de geçersizdir. Aya mitevan tesavvur kert dosti ya yari Ali İmam Ali aleyhisselam nisbet bi musulmanan az çinan ehemmiyeti berhudar est ki edem-i bileğun müsaviba noksan risalet peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve şehad. Diyor ki bu durumda şimdi biz gel kendimiz aklımızla bunu düşünelim. Acaba İmam Ali aleyhisselamın dost olması müminler için ve müminlerin onlar için İmam Ali aleyhisselam için dost olması, muhib olması. Ya İmam Ali aleyhisselamın müminlerin yardımcısı ve müminlerin İmam Ali aleyhisselamın yardımcısı olması ki burada en uygun mana da yani gündeme getirilebilecek yani ehl-i sünnet tarafından bunlardı saydığımız bu anlamlar içerisinde. Başka anlamlar asla ilgisi yok yani konuyla. Peki bu ikisi acaba bu kadar önem arz eder mi ki onları Müslümanlara iblağ etmemesi peygamberin risaletinin bütünüyle batil olması anlamına gelsin. Akıl diyor ki, vicdan diyor ki insanın yani böyle bir şey olamaz. Bu o kadar yani bir sevgi veyahut da bir yardımcılık bu kadar önemli bir mesaj değil ki risaleti biz bütünüyle hedere götürsün. Yok sayısın. Aya bir cüz meseleyi imameti İmam Ali aleyhisselam meseleyi diğeri rahmi tevan ferz gerd. Diyor ki burada şimdi gelelim acaba bu ayete anlam vermek için ki aynı gün iniyor ve Resulullah da o ayetin indikten sonra bu mesajı iletiyor. Bu mesajda İmam Ali aleyhisselamın imameti ve vilayetinden başka bir anlam verebilir miyiz ki ayeti de anlamış olabilelim, ayeti verdiği mesaja yakışan bir anlam olsun. Bunun başkasının bir anlamı var mıdır? Sadece budur ki bakıyoruz ki bunu o ehemmiyet arz etmektedir. Niçin? Çünkü imamet ve velayet beşerle Allah arasındaki o direk bağın sağlanmasıdır. Nitekim Resul o direk bağın sağlanmasıdır. Bəli. Gerçi ez yek su mənəyi fəmən kuntu məvla fəaliyyum məvla ra der berdaşdı və suy digər ədəmi eylamun səbəbi bi hədər rəftəni tələşəy piyamber sallallahu aleyhi və aleyh der tuğl bistu sesal gerdəd. Diyor ki burada görüyoruz ki İmam Ali Aleyhisselam'ın imamet ve vilayetinden başka bir anlam düşünülemez ki hem men kuntu mevla fealiyyum mevlaya bir gerçekten bir güzel anlam vermiş olsun ve hem de onun iblağ edilmemesi arz edeyim ki Risaletin 23 senelik bu zahmetin hedere gitmesi anlamına gelebiz. Dolayısıyla yani insan gerçekten hasta gözle değil de hasta kalple değil de Allah arayan bir gözle ve Allah seven bir kalple olaya yaklaşırsa başka şekilde burada anlaması mümkün değil. 7. emare ve teveccüh bi in nukat-ı cayi hiç terdidi nis ki maksud az mevla der hadis-i gadir serperest ve sahibi ihtiyarı merhumez. Diyor bu 7. de sonuç olarak mesela elde ediyor. Diyor ki bu saydığımız emarelerden netice itibariyle bu dikkate aldığımızda bunları anlıyoruz ki İmam Ali Aleyhisselam bu Mevla kelimesinden kastedilebilecek en uygun anlam sahibi ihtiyar, veli anlamında yani yetkin olma anlamında başka bir anlam buna veremeyiz. Ba teveccüh bi'in nukat-ı bu nükletlere dikkat edildiğinde cayı hiç terdidiniz, hiçbir şüphe yeri kalmamaktadır ki maksud ez mevla der hadisi gadir, gadir hum hadisindeki mevla kelimesinden maksat serperest ve sahibi ihtiyar merdum est ki insanların hak üzerinde yetkin sahibi, yetki sahibi olmak anlamındadır ki intisab-ı İmam Ali aleyhisselam bir çinin mekami Es-Suyi Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyh manayı cüz imamet ve hilafet uğra nedaret ki İmam Ali aleyhisselamın da bu anlamda Mevla, bu anlamdaki bir Mevla'yı makama İmam Ali aleyhisselamı nesb etmek Peygamber tarafından onun imameti ve hilafetinden başka bir anlam ifade edemez. Az önce bir unvan-ı numune yad kerdim, roşen mi şeved ki hem der Kur'an-ı Kerim ve hem der sünnet-i nebevi. Diyor ki şimdiye kadar hem birkaç tane ayet, burada dedi iki tane ayet ve iki tane hadise işaret ettiler. Bu işaret edilen ayetler ve peygamberden rivayet edilen, nakledilen bu hadislere bakıldığında diyor ki açıkça ele gelmektedir ki hem Kur'an-ı Kerim'de ve hem de peygamberin sünnetinde İmam Ali aleyhisselamın imametine delalet eden, onu bize bildiren, izah eden, anlatan anlam gerçekten vazih olarak ortadadır. O şem-i şebet ki hem der Kur'an-ı Kerim'de ve hem der sünnet-i nebevi, hem peygamber sünnetinde mezamin-i dalber İmam Ali aleyhisselamın imametine delalet edecek mezmunlar, metinler ve canişini bilafesle vücud daret ve hem İmam Ali Aleyhisselam peygamberden peygambere bilafes halife olduğunu beyan edecek mezmunlar vardır. Hem Kur'an-ı Kerim'de var ve hem de peygamberin sünnetinde. Ve imameti işan ez canib-i hudabend ve resulü mensus ez. Yine anlaşılıyor ki İmam Ali Aleyhisselam'ın imameti hem Allah tarafından hem de Resulü tarafından nasla bildirilmiştir. Yani açıkça ilan edilmiştir. Bu şimdiye kadarki anlattıklarından bu yine konuyu başka bir boyutuyla ele alıyor. Bu sefer de İmam Ali Aleyhisselam'ın kişiliği açısından konuyu ele almak istiyor. Diyor ki biz İmam Ali Aleyhisselam'ın şahsiyetine, kişiliğine ne hangi açıdan, yani Kur'an-ı Kerim'de ve peygamberin sünnetinde tanıtılan İmam Ali Aleyhisselam'ın o şahsiyet, bu kişiliği boyutunu, o özelliklerine baktığımızda ve keza aslında İmam Ali Aleyhisselam'ın bir o kendi yaşayış tarzına ortaya koymuş olduğu performansa gösterdiği kişilik ve şahsiyete, vasıflara, yani toplum içerisindeki kendisinden sonra bırakmış olduğu izlenime, kendisinden bize ulaşan eserlere baktığımızda görürüz ki gerçekten insaflı bir insan eğer bakar ise İmam Ali Aleyhisselam'dan başka bir kimseyi kendisiyle Allah arasında vasıta olarak göremez. Şöyle arz edeyim, Peygamberimiz ilk olarak risaletini tebliğ etmek isterken topluma kendi risaletinin doğruluğuna tanık olarak kendi şahsiyetini sundu. Dedi ki siz beni nasıl olarak biliyorsunuz? Benim kişiliğimi, şahsiyetimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Dediler ki sen en emin ve en sadık insansın. Bizim bildiğimiz en güvenilir insan ve en dürüst insan, en erdemli insan sensin dediler. Peygamberimiz bu şahsiyetinin üstünlüğüne, bu erdemliğine itiraf aldıktan sonra dedi öyleyse madem ki siz beni böyle biliyorsunuz, bilin ki ben size çok önemli bir mesaj getirdim. O feste bima tu'mer, sana inen emri insanlara aç ayeti indikten sonra bu metotla insanları açtı. Onlar Ebu Kubeys Dağı'nın etrafında toplayarak orada kendisinin şahsiyetini ön plana çıkardı. Dedi benim şahsiyetim bu mesajımın doğruluğuna, bunun Allah'tan olduğunun kanıtıdır. Ki peygamber kendi kişiliğini risaletinin tanığı olarak sundu. Aynı şekilde arz edeyim ki Ehl-i Beyt imamlarının kişilikleri, şahsiyetleri onların Allah tarafından yeryüzündeki Allah'ın hüccetleri olduğunun en güzel kanıtıdır. Ki kullun ya'melu ala şakileti, herkesin eseri onun şeklince olur, onun şahsiyetince olur, onun karakterince olur, onun liyakatince olur. Biz şimdi bu açıdan Ehl-i Beyt aleyhisselama, İmam Ali aleyhisselama baktığımızda görürüz ki yeryüzünde peygamberden sonra bir fert yoktur ki bu yüce değerler açısından, ki ister ruhi özellikler olsun, ahlakı değerler olsun, ister davranış değerleri olsun ve ister ortaya koyulan eser olsun, kişiden ortaya çıkan eserler, bu açıdan ele aldığımızda hiçbir insan peygamberden sonra İmam Ali Aleyhisselam'ın ufukuna ulaştığını göremeyiz. La yerka ileyye tayyir yenhediru anlisseyl. İmam Ali Aleyhisselam da o hutbesinde Nehcül Belâğa'da buyuruyor, bu konuya işaret ediyor. La yerka ileyye tayyir, benim zirveme, benim bulunduğum ufuka kuşlar, uçan kuşlar, o yücelere yücelen kuşlar uçup ulaşamazlar. Benim o yüce ufukumdan sel aşağı doğru, o bereket, o rahmet olan su, yani ilim, marifet, yani o değerler benden akar. Herkes benim bu rahmetimden yararlanırlar. Ki onun nimetleridir. Dolayısıyla durum böyleyken, yani şahsiyet itibariyle var mıdır? Yani soralım, yani gerçekten bir kimse bir değerde, ister ahlaki, ister eylemsel, ister eser açısından bir eser, bir değer ortaya koysun ki Hazreti İmam Ali Aleyhisselam'ın o değer, ortaya koymuş olduğu değere biraz yaklaşabilsin. Yaklaşmak bile olmuyor. Fasile, yerle gök kadar bir fasile söz konusu oluyor. Örneğin mesela diyelim ki İmam Ali Aleyhisselam'ın mübarek nurlu sözlerini, o hikmet deryalarını, o hikmet nur deryalarının bir kısmını halkın tutabildiği kadar, yazabildiği kadar, ezberleyebildiği kadar cümlelerinden, o da halka konuşmasından kaydedilmiş mesela Nehşül Belâve'de. Bakalım yani var mıdır yeryüzünde bu kadar ilimin, yani insanların eğitim görmüşler, profesörler, hekimler, düşünürler. Az edeyim ki ta İmam Ali Aleyhisselam'ın döneminden şimdiye kadar var mıdır ki bir kimse bir eser ortaya koya ki Nehcül Belâğa'dan örtüşebilir. Keza imamlarımızın diğer her birisinden gelen eserler olsun. Dualarında var mesela Sehifi-i Seccadiye, Sehifi-i Aleviye. Az edeyim ki İmam Ali Aleyhisselam'dan gelen dualar, halka, o da halkın bize iletebildiği kadar. Var mıdır ki bir insan bir şey koya ortaya, bir ürün vere ki biz diyelim ki bu ürün işte biraz buna yaklaşabiliyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim de bu açıdan öyledir. Ferddir, tektir, yani emsali yoktur. Nitekim Kur'an-ı Kerim mucizedir, peygamberin aynı zamanda tanıklığın, peygamberliğine tanıktır ise, ki çünkü insanları aciz bırakan bir üründür ki hiçbir insan onun o ürünü ortaya koyamıyorsa, gerçekten eğer bir insan kör olmazsa Ehl-i Beyt'ten gelen eserlere baktığında aynı nuraniyeti Allah'ın kelamından sonra onlar da görür. Yoktur bir benzeri. Yaşam tarzlarına baktığımızda, her açıdan olsun, kulluk açısından olsun, insan ilişkiler açısından olsun, aile ilişkileri açısından olsun, tabii yani ne diyelim artık, ne diyelim ki hangi açıdan hiçbir kimse o ufukta değil. İbadette nihayet derece ibadetin o zirvesini ortaya koyuyor. Şecaette yani arz edeyim ki emsali olmayan kahramanlık ortaya koyuyor. Hayrandır herkes İmam Ali Aleyhisselam gibi Ehl-i Beyt imamlarındaki nasıl bir şahsiyetler, ne kadar bunlar bu erdemleri toplayabilmişler kendini. Peki ey insanlar düşünelim. Bir durum böyleyken peki biz nasıl olabilir de bunların önüne geçmeyi kendimize bir yani ancak yani bu dünya perestliği olmazsa ancak nefis perestliği olmazsa ancak şeytansız duygular olmazsa aynen şeytanın Adem'i kıskanıp da Adem'in boyun eğmemek gibi inatçılık olmazsa eğer gerçekten biz Allah diyen bir bende olursa ne yaparız? Deriz ki siz Allah'ın güzel örneklerisiniz. Sizler de bize o erdemlerinizden bir zerre de sunun da biz de sizin peşinizden gelirim de sizin izinizden giderim de biz de o nurlardan bir kesbederim demekten başka olur mu? Budur imamat işte. Budur vilayet işte. Ama gel gör güne ki eğer insan gerçekten Allah diyecek bir ruhta değilse, nefis diyorsa, ben diyor ise, kin varsa, nefret varsa, cehalet varsa, dünya Allah dışı sevgiler kalpte yer almışsa, tabii o görse de inatından inkara gider. Nitekim şeytan gibi inatçılık yapar. Yok ben diyor, ben daha önde olmak isterim diyor. İşte Ehl-i Beyt ile Ehl-i Beyt'e karşı duranlar gerçekten peygamberden sonra bu Nur ailesinden, bu Ebrar ailesinden o İnsan suresi orada anlatıyor mesela. Yeşrebun o ve sagahum rabbuhum şeraben tehura. Onları tertemiz kılan o içkiden içirdik onlara. İmam Sadık Aleyhisselam buyuruyor ki ve sagahum şeraben yutahhirum min kulli şeyin ma sivallah. Onlara bir içecek içirildi ki Ehl-i Beyt'e onları temizledi. Her şeyden Allah dışı hiçbir şey bırakmadı onlarda. Niye? Çünkü hiçbir şey yok ki Allah dışı onda bir şekilde bir kirlilik olmaz. Kirlilik var. Allah dışında mutlaka bir leke var, bir kusur var. Eğer Allah dışıyla Allah dışı bir renk insanın varlığının herhangi bir noktasında oluşmuşsa orası lekelenmiştir, kirlenmiştir. Sagahum rabbuhum şeraben tahura. İnnemâ yuridullah liyuzhibankumur rejs ehlel beyt. Allah sizi irade etti ki yalnızca sizi. Ancak sizi Allah irade etti ki ey ehli beyt temiz kılsın bütün ricsten ve tertemiz kılsın sizi. Ricz her türlü leke. Yani masiv Allah'ta. Allah dışı her şeyi sizden alsın. Siz sadece sizin benliğiniz, varlığınızda, sizin zatınızda, sizin cibilliyetinizde, bütün boyutunuzda Allah olsun yani. İmam Ali Aleyhisselam da diyor, diyor ki ben kendimi bildiğim andan itibaren kalbimin kapısında durdum, Allah'tan gayrı hiçbir şeyin o kalbe girmesine izin vermedim. Böyledir bunlar. Dolayısıyla bu faziletler varken nasıl olabilir ki biz bunları koyup da başka yere gidebiliriz ve deriz başkası bizim önümüze imamet, önderlik yapsın. Bu noktayı burada izah edecek. Yani İmam Ali Aleyhisselam'ın şahsiyetinin, kişiliğinin açısından ele alacak. Nitekim arz etmiştim bir arada. Yani insafla bakan mesela şahsiyetlerden birisi o Ferahidi'dir. İbn-i Ferahidi Arap dilindeki çok büyük bir şahsiyettir. Hatta Arus ilminin bu kurucusu sayılmakta şiir dalında. Ona soruyorlar ki sen kendisi mesela ilk başta ehli sünnettir zahirde. Sonra tabi ehli beyt hakkı tanımak. Sana göre alemin imametinin delili ne olabilir? Diyor ki bir kelime. İhtiyacül kul iley ve istignâhu anil kul. Herkesin ona muhtaç oluşu, onun hiçbir kimseye muhtaç olmayışı, onun imam olduğunun en bariz, en açık delilidir. Bu ilim açısından böyle hemen ön plana çıkarmışlar. İmamette en önemli boyutta imam için ilim boyutudur. Olamaz ki mesela diyelim ki İmam Ali Aleyhisselam ilimde Resulullah dışında bir ferde muhtaç olsun. Ama herkes de İmam Ali Aleyhisselam'ın dönemindeyken mutlaka bilmediği, takıldığı noktalar olurdu. Ve orada İmam Ali Aleyhisselam'a müracaat etmekten başka bir çare kendisinde görmüyordu. Nitekim İslam'ın yaşanan tarihi de bunun en açık örneğidir ki hatta rakipleri bile bunu defalarca itiraf etmek zorunda kalıyor. Şimdi bu noktayla ele alıyoruz ki yani İmam Ali Aleyhisselam'ın şahsiyeti onun imam oluşunun en büyük kanıtıdır. Diyor ki her çen vücud-i nesber imameti İmam Ali Aleyhisselam berayi isbat-ı müddaişiye kifayet mi kunet. Her ne kadar İmam Ali Aleyhisselam hakkındaki bu naslar Şia'nın iddiasını ispat etmekte yeterlidir. Ama diyor ki başka açıdan da mesela mitevan ba temessuk bi Kur'an ve sünnet-i peygamber yani burada ibaret biraz karışıktır. Yani demek istediği budur ama ibareti cümleyi çok güzel kuramamışlar. İsmini olabilir ki temessuk edelim, tutunalım Kur'an'a, sünnet-i peygambere ki sabit ker ki Ali, burada vehkiye kelimesi yanlıştır. İmam Ali haize tamamı şeraiti lazım böyle imamet niz bu ders. Yani cümle böyle olmalıdır. Yani aslında bu cümle de yetersizdir ama öyle. Bu Kur'an'a ve sünnete peygamberin sünnetine temessük ederek ispat edilebilir ki İmam Ali aleyhisselam ez heyse fezilet yani fezilet açısından haize tamamı şeraiti lazım bera imamet niz bu açıdan da sahibiymiş. Derince bir ihtisar bir berresi in muddâ mifertazın. Bu iddiamıza ki İmam Aleyhisselam'ın şahsiyeti onun imametinin asıl en önde gelen kanıtlarından birisidir. Bu iddiamızı diyor biraz iddialayalım. Diyor ki mesela Kur'an-ı Kerim'e baktığımızdan Kur'an-ı Kerim İmam Ali Aleyhisselam'ı masum bir kişi olarak bize tanıtıyor. Ve burada Tedhir ayeti Ehzab suresinin 33. ayetini gündeme getiriyor. Şimdi bu 33. ayette bu ayeti kerime biliyorsunuz ki peygamberimizin zevceleriyle zevcelerine yönelik olan ayetlerin içerisinde yer alan ayettir. Ki orada mesela diyelim ve garne fi buyutikunne evinizde oturun ve la teberrucne teberrucel cahiliye ve cahiliyet döneminin asılıp saçılıp dışarı böyle halkın içerisine çıkması gibi çıkmayın diyor ayetinin devamında innema yuridullah li yuzhibe ankumur rejs ehlel beyt. Allah sizden ancak ey ehli beytler sizi tertemiz, sizden her türlü kötülüğü gidermek ve sizi tertemiz kılmak istiyor ayeti yer almıştır. Bu ayeti kerimede yani ayetin başında ve sonra bu ayeti kerimenin sonunda yine peygamberin zevcelerinden bahsedilmiş olması özellikle ehli sünnet kardeşlerimiz tarafından bir müstemsek kabul etmiş demişler ki bu ayeti kerime evet İmam Ali Aleyhisselam'ı ve Fatimetü Zehra Selamullah Aleyha'yı İmam Hasan İmam Hüseyin'i de içeriyor ama bu ayeti kerime peygamberin zevcelerini de içeriyor. Siz niçin burada diyorsunuz ki ehli beyt derken fakat diyorsunuz ki yani İmam Ali ve Fatimetü Zehra Selamullah Aleyha ve İmam Hasan ve İmam Hüseyin. Oysa ki biz Kur'an-ı Kerim'in bu ayetinin önüne bakıyoruz, sonuna bakıyoruz. Orada peygamberin zevcelerinden bahsediliyor. Dolayısıyla hatta diyebiliriz ki bu ayet-i kerimin birinci muhatabı peygamberin zevceleridir. Ve ikinci derece muhatabı İmam Ali Aleyhisselam ve Fatma-ı Zehra gibi peygamberin çocukları ve torunları ve damadı yer almaktadır. Arz edeyim ki bu itiraz Ehl-i Sünnet tarafından yapılmıştır. O yandan, öte taraftan Ehl-i Beyt ekolu bu konuda ısrarla üzerinde durmuş ki hayır, bu ayet-i kerime her ne kadar peygamberin zevcelerinden bahseden ayetlerin içerisinde yer almış ise bu ayet-i kerimeden maksat, yani bu innema yuridullah'tan ta o tetireye kadar olandan maksat sadece peygamberin ebası altına alarak sınırını çizdiği İmam Ali Aleyhisselam, Fatıma-tü Zehra ve İmam Hasan ve İmam Hüseyin'dir. Peygamberin zevcelerini asla içermemektedir. Peki bu durumda ayetin siyakı ne oldu? Nasıl olabilir ki ayetin başında peygamberin zevcelerinden bahsedilsin? Sonunda ayetin yine bir sonraki ayette yine peygamberin zevcelerinden bahsedilsin. Ama burada ayetin bir kısmı başka bir anlam ifade etsin. Bu olur mu diye bize itirazda bulunuyor Şia kuluna. Bunun cevapları var. Birinci cevap şudur ki arz edeyim ki bu ayeti kerime her ne kadar bu gagarna buyurduk bunun ayetinin bir parçası olarak yer almış ise de ve peygamberin zevcelerinden bahseden ayetlerin içerisinde yer almış ise de bu ayeti kerimenin onların o ayetlerle beraber nazil olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur. Aksine bu ayeti kerimen yani innema yuridullah bu ta tetire kadar olan bir cümle tek başına nazil olmuştur. Yani bu müstakil bir ayettir ama Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'in düzenlemesinde bunu getirmiş zevcelerine hitap eden ayetler içerisinde koymuştur. İlk başta bu ayeti kerimen tek başına nazil olmuştur. Buna dair kanıtlar var. Bu ayet-i kerime zevcelere hitap eden ayetlerle birlikte nazil olmamış. Saniyen arz edeyim ki bu ayet-i kerimenin anlamını, çünkü Kur'an-ı Kerim'in yorumlamasını yapan, Kur'an-ı Kerim'i bize ifade etmesini kim görevli? Birinci derece peygamberin görevidir. Ve enzelne ileykel kitab لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ Kur'an-ı Kerim'i sana indirdik, insanlara açıklayasın. Kur'an-ı Kerim'in açıklayıcısı peygamberdir. اِنَّ عَلَيْنَا قُرْآنَهُ Biz Kur'an'ı okuması da bize aittir. سُنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ Sonra da onun beyanı da Allah tarafından peygamberdir. Duhan da Kur'an-ı Kerim'in müfessiri ve peygamberin kendisidir. Peygamberimizin bu ayeti kerimin buradaki Ehl-i Beyt'ten kim kastedilmiş? Bunun sınırları nelerdir? Buna dair Ehl-i Beyt ve Ehl-i Sünnet ekolunda peygamberin tefsiriyle ilgili gelen bütün hadislerde istisnasız peygamberimiz sadece bu ayeti kerimenin arz edeyim ki İmam Ali Aleyhisselam o Ali Eba Ebas altına alınan kişilere hakkında nazil olduğunu beyan etmiş ve zevcelerini de bu ayetin dişinde tutmuştur. Bunu defalarca yapmıştır. Ki arz edeyim ki Ümmü Seleme'nin evinde yapmıştır. Ayşe'nin evinde yapmıştır. Ve defalarca bunu ümmete bizatihi izah ederken peygamber sınırını çizmiş ve demiş ki benim ehli beytim budur. Allahümme haulay ehli beyti. Allah'ım benim ehli beytim bunlardır. Sen bunları tertemiz kıl diye dua etmiş ve zevceleri talep etmelerine rağmen peygamberden bu duayı kendilerine şamil olmasını arzu etmelerine rağmen peygamberimiz hayır buyurmuşlardır. Sizler mesela bazıları için hayır üzeresiniz. Sizler benim zevcemsiniz ama benim ehli beytim bu bu kere bunlardır. Sizler benim ehli beytim değilsiniz. Bu ikinci karine, üçüncü karine ise bu ayet-i kerimedeki arz edeyim ki bu tertemiz olmak ki masumiyeti ifade eder. Bunun belirtisini zevcelerin hiçbirisinde yok. Peygamberin zevceleri arz edeyim ki ister hayatlarının önceki dönemlerinde ister sonraki dönemlerinde olsun onlar ne kendileri masum idiler ne masumiyetle yani örtüşecek bir yaşam tarzları vardı. Hatta masumiyetle çelişen çok mesela diyelim ki Ayşe'den olduğu gibi zıt hareketler söz konusudur. Oysa ki burada masumiyet söz konusu oluyor. O halde demek ki bu ayetin ifade, metninin ifadesi de yine peygamberlerin, peygamberimizin zevcelerinin durumuyla örtüşmemektedir. Bu da üçüncü. Dördüncüsü peygamberin az edeyim ki zevcelerinin kendileri de derler ki biz ehl-i beytten değiliz. Onlar da kendilerinin asla ehl-i beytten olduklarını iddia etmemişlerdir ve kendilerinin ehl-i beyt dışında olduklarını beyan etmemiştir. Ve o öyle ki bugün hatta iddia makamında, tartışma makamında Şia ile mesela söz dolaşma anlamında peygamberin bu ayeti peygamberin zevcelerine şamil etmeye kalkışan ehli sünnet bile ehli beyt kelimesi derken herkesin hemen itirafta bulunur ki ehli beyt yani İmam Ali Aleyhisselam, Fatıma-i Zehra ve İmam Hüseyin Aleyhisselam bunun sınırını çiziyor ve az edeyim ki bunu kabulleniyor. Velhasıl bu ayeti kerimenin sadece İmam Ali Aleyhisselam Fatıma-i Zehra İmam Hüseyin Aleyhisselam hakkında olduğu birçok delillerle, emarelerle sabittir ve bunu herkes kabul ediyor. Bunun dışında bir iddia yoktu. Bendenizim bu Mustafa İslamoğlu'na yazmış olduğum bir cevabiyede bu konuda bir açıklamam var. Orada eğer internette var, oradan baksanız burada biraz daha fazla o açıklamada bilgiler olabilir. Yani, evet, bu velhasıl bu ayet-i kerimede İmam Ali Aleyhisselam'ın masumiyeti ortaya koyuluyor. Hem bu ayet-i kerime bir de tilavet ettim size İnsan suresindeki ve sekahum şeraben tehura onlara içirdi Allah Teala o temizleyici içeceği o da yine ehli beytin çünkü o içirenler de yine sadece İmam Hasan, İmam Hüseyin Fatıma-i Zehra, İmam Ali Aleyhisselam'dır ki o İnsan suresi de onlar hakkında yine inmiştir. Dolayısıyla bu iki ayet-i kerime masumiyetlerini ortaya koyuyor. Peki masumiyet olarken gayrı masum olabilir mi ki gelsin mesela masuma imam olsun? Bu anlamı yoktur efendim. Bence artık bu dışarıdaki sohbetlerimiz tamamdır. Bunun tatbikini inşallah yarın bir daha metne yönelik bir izahatta bulunup arz ederim. Sallallahu aleyhi ve sellem.